güzel ve çirkin. Vaktiyle varlıklı bir tüccar yaşarmış. Bu tüccarın yetişkin 3 kızı varmış. Büyük ve ortanca kızın huyları birbirine çok benzermiş. İkisi de babalarının zenginliğiyle övünmeyi seven, gösteriş ve şatafat budalası kızlarmış. Bir elleri yağda, bir elleri balda, tatsızca yaşarlarmış. Küçük kız güzel ise adı gibi güzel bir huya sahipmiş. Ne babasının zenginliğiyle dille dolar, ne gösterişler hoşlanırmış. Babasına ve insanlara karşı sevgi doluymuş. Hayat bu ya, acı tatlı sürprizlerle dolu. Bir gün tüccara okyanustaki ticaret gemilerinin şiddetli bir fırtınada battığı haberi gelmiş. Öyle ki gemilerin enkazı bile bulunamamış. Bütün malı mülkü o gemilerde olduğundan adamcağız Varnion'u bir günde kaybetmiş. Üstelik birçok kimseye de borcu varmış. Oturdukları köşkü satarak borçları kapatmak zorunda kalmış. Arta kalan parayla küçük bir ev alarak kızlarıyla yoksul bir yaşama başlamış. Ne var ki bolluk içinde yaşamaya alışkın olan büyük ve küçük kızın artık taraflarından yanlarına varılmıyormuş. Gün boyu oflayıp puflayıp sızlanıyorlarmış. Daha düne kadar kendilerine hiçbir sıkıntı yaşatmayan babalarını beceriksiz olmakla suçluyorlarmış. Bütün gün ellerine hiçbir şey sürmedikleri gibi işlerin hepsini güzele yaptırıyor, kendileri yan gelip yatıyorlarmış. Güzel ise tıpkı eski günlerdeki gibi babasına destek oluyor, halinden şikayet etmiyormuş. Derken bir gün tüccara gemilerden birinin batmadığı ve limana ulaştığı haberi gelmiş. Adam sevinç içinde yol hazırlığına koyulmuş. Yola çıkmadan önce kızlarla dönüşte kendilerinden ne istediğini sormuş. Bir kız, ben ipekli, dantelli, incili elbiseler isterim babacığım demiş. Ortanca kız, ben de en göz alıcı mücevherlerdir isterim demiş. Güzel ise, bana bir gül yeter babacığım demiş. Tüccar o gün umutla yola koymuş. Günlerce yolladıktan sonra limana sığınan gemisine ulaşmış. Fakat bazen işler hep ters gider ya. Bu kez de batmaktan kurtulan son gemisini o ülkedeki korsanlara kaptırmış. Zavallı tüccar yine 5 parasız kalmış. Ülkesine dönmekten başka çaresi yokmuş. Kızlarının yanına hiçbir şey almadan döneceği için çok üzgünmüş. Atının üzerinde yeniden yola çıkmış. Gece gündüz demeden yol almış. Derken bir akşam vakti yolu bir ormana düşmüş. O sırada korkunç bir yağmur başlamış. Gökyüzünde şimşekler çakıyor, çıkan fırtınada ağaçların dalları yerlere yatıyormuş. Tüccar çaresizlik için etrafına bakmış. Sığınabilecek bir barınak görememiş. Bu soğuk ve karanlık ormanda bir başıma öleceğim galiba diye mırıldanmış. Zavallı kızlarım, bensiz ne yaparlar bu dünyada? Tüccar atıyla güçlükle ilerlerken tay vurduğunu yitireceği sırada gözle parlak bir ışık çarpmış. Bu da neyin nesiymiş? Atını merakla ışığın geldiği yere sürmüş. Az sonra karşılaştığı manzarayla şaşakalmış. Çünkü karşısında muhteşem bir şato duruyormuş. Bu şatonun her penceresinden dışarı rengarenk ışıklar yayılıyormuş. Öyle ki şatoyu gören ormanın ortasındaki dev bir pırlanta gördüğünü sanabilirmiş. Üstelik bu şatonun kapısı ardına kadar açıkmış. Sanki tüccara ne diyorsun içeri girsene der gibiymiş. Adamcağız çekingen adımlarla içeri girmiş. Ürkek bakışlarını etrafa gezdirmiş. Burası oldukça büyük bir salonmuş. Salonun baş köşesinde harıl harıl bir şömine yanmaktaymış. Şöminenin kıpkırmızı alevi insanı içine ısıtıyormuş. Salonun ortasındaki masanın üzeri ise çeşit çeşit yiyeceklerle doluymuş. Kızarmış etler, çörek ve tatlılar tüccarın ağzını sulandırmış. Şatonun bahçesi de içerisi kadar güzelmiş. Bahçedeki rengarenk gülleri görünce tüccarın aklına iyi kalpli güzel gelmiş. Hiç olmazsa onun istediğini yerine götüreyim diye düşünerek güllerden birini koparmak için eğilmiş. Fakat gülü koparır koparmaz bahçe dehşetli bir kükremeyle inlemiş. Ardından bahçe kapısında korkunç bir yaratık belirmiş. Bu yaratık dev cücesi ve çirkin yüzüyle öyle korkunçmuş ki tüccarın gözleri yuvalarından fırlayacak gibi olmuş. Yaratık, seni gidiyilik bilmez adam diye bağırmış. Şatomda gönlünce konuk oldun. Buna karşılık güllerimi çalmayı utanmıyor musun? Tüccar bütün nezaketiyle kötü bir niyeti olmadığını, bu gülü kızlarından biriyle götürmek için kopardığını anlatmış. Ama yaratık, ben anlamam demiş. Bu bahçedeki her gülü koparmanın bir bedeli vardır. Ya kızlarından birini benimle bu şatoya yaşamaya ikna edersin ya da ölürsün. Tüccar ne diyeceğini bilememiş. Atının üzerine çaresizce yola koyulmuş. Ülkesine geldiğinde üzüntüsünden ayakta zor duruyormuş. Merakla başını toplanan kızlarına olup biteni anlatmış. Büyük kız ve ortanca kız güzele o yaratıkla gidip sen yaşama yaşa demişler. Çünkü gül isteyen sensin. Nihayet yaratık ortaya çıkmış. Güzel yaratığı görünce korkusundan yüzünü çevirmiş. Çir çir titremeye başlamış. Fakat kararıncaya kayacak değilmiş. Belki de yaratığın kalbi görünüşünden güzeldir diye umut ediyormuş. Yaratığın ise güzelin gelişiyle nasıl da sevindiği belliymiş. Güzelin buraya kendi isteğinle mi geldin diye sormuş. Güzel evet buraya kendi isteğimle demiş. Yani... Günler günleri kovalamış. Yaratık güzele çok iyi davranıyormuş. Genç kız her geçen gün şatoda yaşamaya biraz daha alışıyormuş. En çok da babasının aynadaki görüntüsüyle avunuyormuş. Fakat günlerden bir gün aynada babasının hastalandığını görmesin mi? Adamcağız hasta yatağında inim inim inliyormuş. Boncuk boncuk terliyormuş. Güzelin kalbi o an babasına ulaşma ve ona bakma istediğiyle olmuş. Ama yaratık bunu izin vermez, verir mi acaba? Yaratık güzeli kırmamış. Git tabii demiş. Babana zor günde yardımcı olmalısın ama bir daha buraya dönmeden korkuyorum. Güzel bütün içteğiyle bir hafta sonra şatoya dönme sözü verince yaratık öyleyse bu yüzüğü al ve parmağına tak. Bu yüzüğü senin babanın yanına ulaştıracak. Buraya dönmek istediğinde işte yüzüğü çıkar ve kalbini üzerine bastır. Kendine bir an şatomda bulacaksın demiş. Güzel ertesi sabah gözlerini açtığında kendini evdeki yatağında bulmuş. Telaşla babasının boşucuna koşmuş. Hastalıktan benziz sapsarı olan adam karşısında kızını görünce yatağından sevinçle doğrulmuş. Onu özlemle kucaklamış. Güzel hemen mutfağa koşarak babasına mis gibi bir çorba pişirmiş. Kaşık kaşık içirmiş. Çorbayı içtikçe babasının yüzüne renk gelmiş. Adamcağızın yüzü gülmüş. O sırada gezmekten dönen ablaları güzeli evde görünce pek şaşırmış. İşleri yine güzele yapar, biz de rahat ederiz diye düşünüp sevinmişler. Güzel ise bütün iyi kalpliliğiyle pişirdiği çorbadan ablalarına da ikram etmiş. Onlar şatodaki günlerinden yaratığın ona çok iyi davrandığından söz etmiş. Bilseniz sizi evime ne çok özledi derken gözlerini içi gülüyormuş. Fakat büyük ve ortanca kız onu dinliyor, görünseler de içlerinden geçenler başkaymış. O gece uykuya çekildiklerinde büyük kız ortanca kızın kulağına fısıldamış. Güzelin şatoya gitmesine engel olmalıyız demiş. Şatoda prensesler gibi yaşayıp temizlikten bulaşıktan kurtuluyor. Onu çok sevdiğimizi ve bizimle kalmasını söyleyelim de evin işlerini yapsın. Bu teklif ortanca kızın da aklına yatmış. İki kardeş ertesi gün güzelin karşısına geçerek onu ne çok sevdiklerini anlatıp yalancı gözyaşlarıyla kandırmaya başlamışlar. Böylece evin işleri yine güzele kalmış. O çamaşır bulaşık yıkarken ablaları keyif çatıyormuş. Fakat güzel bir gece rüyasında yaratığın çok hasta olduğunu görmüş. Onu verdiği sözü hatırlayınca içine bir sıkıntı kaplamış, hemen parmağındaki yüzüğü çıkarıp kalbinin üzerine bastırmış. Gözlerini açtığında şatodaymış. Oradan oraya koşarak yaratığı aramaya başlamış. Az sonra tıpkı rüyasında gördüğü gibi onu şatonun bir odasında boylu boyunca yerde uzanırken görmüş. Büyük bir pişmanlık içinde başucuna gelerek ''Ne olur ölme, sözümü tutmadığım ve vaktinde gelmediğim için beni affet.'' diye yalvarmış. O sırada yaratığın gözleri ağır ağır açılmış. Yüzünde hüzünlü bir tebessüm belirmiş. Beni sevdiğin için değil, bana acıdığın için geri geldiğini biliyorum, demiş. Ben öyle yaşamak istiyorum. Artık istediğim yere gidebilirsin. Güzel gözlerini biriken yaşlar, ben senin iyilik ve sevgi dolu kalbini, dostluğunu seviyorum, demiş. Onun için buradayım. Lütfen iyileşmek için gayret et. Güzelin bu sözleriyle şatonun içi birden garip bir ışıkla dolmuş. Kulakları sağır edecek bir ses duyulmuş. Sanki şatonun üzerine yıldırım düşmüş gibi bir sesmiş. Fakat dışarıda ne bulut varmış ne de yağmur. Güzel hayretle etrafı izlerken müthiş bir şey olmuş. Yaratık bir anda ortadan kaybolmuş ve onun yerine genç ve yakışıklı bir prens belirmiş. Güzel prensin yaratığı öldürdüğünü sanarak büyük bir üzüntüye kapılmış. Öfkeyle prens üzerine yürümüş. Yaratığı ne yaptın, çabuk söyle, diye bağırmış. Prens büyük bir sevinçle, güzel o yaratık benim, demiş. Kötü kalpli bir büyücü beni kıskandığı için o kalıya sokmuştu. Eğer bana değer verir, geriye dönmeseydin hep öyle kalacaktım. Dostluğumuza sadık kalman ve beni çirkinliğimle kabul etmen hayatımı kurtardı. O günden sonra bütün mutluluklar güzelle prensinmiş. Artık güzel babasına, prens de uzaklardaki ailesine kavuşmuş. Ve dünyanın bütün iyi insanları muhteşem bir düğünde buluşmuşlar. O muhteşem düğünün gelini güzel, damadı ise prensmiş. Güzel ve prens bir ömür boyu mutlulukla yaşamışlar.